Ayrım 36.
Yaşamında kaç kitap okumuştur acaba bu kadın diye sordu kendi kendine Meryem. Masalcının gözlerindeki ışıltılara, alnındaki güç ve güven atmosferine yöneltti dikkatini Nülüfer. Söz dağarcığını, duyarlılığını merak etti. İnsanın özündeki zenginliği en iyi okuyan, terennüm eden bu müziktir. Hangi müzik insanı bunun kadar sınırsızlaştırabilir, yaşama bağlayabilir? Hangi müzik insanı bunun kadar aşka, özgürlüğe ve yaratıcılığa çağırabilir? İnsanın yangın odağında, kuşku kuyusunda bunun kadar yoğun düş üreten, çağrışımlar yankılayan bir müzik daha var mı bilemiyorum. Bilimi ve duyguyu yüklenen değişik yeteneklerin, değişik enstrümanların, çeşitli sesler ve tınılarla görkemli bir ses şafağı doğurmasını düşünün. İşte bunun için diyorum ki, senfonik müzik, dizginsiz, kitlesel ilerleyişin büyülü sesidir, zirvesidir müziğin. Masalcının içli konuşmasını onun ruh zenginliğine yordu Aylin. Müziği dinlerken yanı başındaki fısıltılara ve kendisine sorulan sorulara neden kızdığını şimdi daha iyi kavruyordu. Masalcıya bakarak gülümsedi. Ben bu müziği senin kadar dinlemedim. 2 yıl oluyor. Kendimi zorlayarak başladım. Şimdi ise zevkle dinliyorum. Düş üretmek dediğinde aklıma geldi. Bazı eserleri dinlerken milyonların uğultulu yürüyüşüne, doğanın akıl almaz çeşnisine katılmış gibi oluyorum. Amacım kalabalıklaşıyor. Yürüyor gümbür gümbür. Sis gibi ilerliyor bazen. Sessizliğin inceliğini ve felsefesini ilk kez keşfetmiş oluyorum. Davulların, darbukaların, trompetlerin çıldırmasıyla baskına geçiyor, uzayı fethediyorum. Umulmadık bir anda geri çekiliyor. Duyarlılığımın doruğunda sakinleşiyorum. Çok hoş, anlatılamayacak bir şey. Sürpriz duygularla dolmuş, ağzı kulaklarına varmıştı masalcının. Erişilmezliklere yönelme duygusuyla dolup taşıyor insan değil mi? Uyuklayan saldırı potansiyelimi açığa çıkarıyor. Bravo, aynı etkiyi bende de yaratıyor. Öğrenme, üretme, düşünme, değiştirme şevkimi alevlendiriyor. Taşla tartışma iştahı uyanıyor içimde. Sohbeti taş sessizliğiyle dinliyordu Nilüfer'le Meryem. Ben hiçbir şey anlamıyorum dedi Meryem. Hiç hoşuma gitmiyor. Aletlerin tartışmaya yanlış anda, yanlış yerde girdikleri ve yanlış şeyler söyledikleri sanısına kapılıyorum. Hiç sabırla dinlemiyorsun ki diye güldü Aylin. Hele sağlam bir dinleme erdemi göster bakalım. Önce hoşlanacak, sonra da giderek anlayacaksın. Uzayan tartışmanın bir yerinde pop müziği sona erdi. Sallana sallana yatakhaneye girdi Şişko Şehnaz. Hışımla savurdu saçlarını. Bir Nescafe yap da içelim Senem kadın. Film başlayacak biraz sonra. Ne filmi var? Türk filmi var. Muhterem Nur'un bir filmi. İlginç de bir adı var filmin. Beni mahvettiler. Biraz elini çabuk tut, gecikmeyelim. Sıkıntıyla ovdu şakaklarını Meryem. Çakal kursağında büyümüş şırfıntı diye mırıldandı. Nasıl da etkiledi koğuşun yarısını. Çoğunluk az cezalı olduğu için, yeni disiplin cezalarından çekindiği için bizi bela bıçağı gibi görüyorlar. Ona yaklaşmalarının bir nedeni de budur. Eğer dedi masalcı, direnişçi koğuşlar koğuşumuzla sağlam bir ilişki kurup da yazışmayı sürekli hale getirirlerse, direnişte olan her grup buradaki arkadaşlarını etkileyebilir, kendilerini destekleyebilecek bir çizgiye getirebilirler. Ben de aynı şeyi düşünüyorum dedi Aylin. Direnişçi koğuşlarla sağlam ve sürekli bir ilişki kurmanın yolları üzerinde düşünelim. Bu sırada kapı mazgalı açıldı. Kadın gardiyan masalcıyı çağırdı. Bir kağıt uzattı. Bir solukta okudu masalcı. İdamları protesto etmekten 2 parça halinde birer yıl ceza gelmiş. Aklanacağımı sanıyordum ben de diye kih kih gülmeye başladı. Kuşluk güneşinin çatıdaki güvercin göğüslerinde bin bir renge girdiği bir saatte Drej Davut'un şu komutu duyuldu. Elleri duvara daya, bacakları aç, ikinci bir komuta kadar kıpırdama. Bıkmaz usanmaz ve de utanmazcasına yinelenip duruyordu yaşam. Komutlar, yaptırımlar, günler nasıl da benziyor birbirine. A1'liler bu komuta karşı, defalarca söyledik savaş usulü aramasına karşı olduğumuzu, inat ediyorsunuz hala deyince, tek tek kapı altına çekilip coplarla bir güzel tımar edildiler. Yeniden morardı gövdeleri. Kazım baygınlık geçirdi. Bel kemiğinden yediği darbeyle inledi Hıdır. Askerler sürükleyerek koğuşa attılar. Azer'in gözlüğü kırıldı. Tavasın sağ şakağı morardı. Sıra sıra dövülüp koğuşa atılan ve koğuşta biriken dayak mazlumları slogana başladılar. Direnişçi koğuşlarda yankısını buldu sloganlar. Çatıları terk etti güvercinler. Birkaç serçe kaldı dikenli tellerde. Akşam karavanasından sonra ranzalarına çekildiler abirliler. Bilal kuzu gibi meledi. Babalan da gel diye bağırdı Tavas. Ranzalar güldü. Ayki koğuşundan da gülenler oldu. Koridorlarda kimseler yok. Kime bağırıyorsun dedi ufaklık. Duvarlara, cinlere bağırıyorum diye yanıtını aldı. Karavanaların giderek iyice kötüleştiğinden yakındı muhtar. Kantin ambargosunun daha etkili olması için idarenin karavanaları kasten kötü çıkardığını, mahsurluların sayısının arttığını ileri sürdü. Muhtara katılanlar karşı çıkanlar oldu. Bir iki lafta ben kırayım diye zevklenenler oldu. Kepaze, adi, müptezel, şerefsiz küçük burjuvalar diye içinden bastı küfürü Mestan. Proletaryanın dışarıda neler çektiğini akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar. Kurdun öküzü süzmesi gibi süzdü muhtarı. Kuzu büryanla fıstıklı lokumu düşünüyordu o anda muhtar. İnsanlık birbirini daha ne zamana kadar yiyip duracaktı? Mestan'la ufaklık dolapların arkasından çığırtkan bir fındık faresi yakaladılar o gece. Farenin boynuna uzunca bir ip bağladı Mestan. Koridordaki nöbetçi gardiyanlara bir oyun oynamak istiyordu. Koğuş yine deli damarı şahlanan proleteri gülerek merakla seyre koyuldu. Farenin boynuna bir kağıt bağladı Mestan. Kağıtta şunlar yazılıydı. Kantin ambargosundan dolayı aç kaldım. Koğuşumu terk ediyorum. Kapı altındaki aralıktan koridora salıverdi fareyi. Koridordaki nöbetçi masasında Cemşit Ağa, Zülfikar ve Osman oturuyordu. 5 dakikalık bir bekleyişten sonra fareyi ilk olarak Cemşit Ağa gördü. Fare, fare diye bağırarak ayağa kalktı. Sandalyesi devrildi. Fare gardiyanlardan uzaklaşamıyordu. Ampulün soluk ışığında ip incecik kara sicimi göremedikleri için bu duruma şaşırdılar. Allah Allah dedi Cemşit Ağa, boynunda kağıt var. Fareye yaklaştıklarında kaçarak kapı altından koğuşa girdi. Ayak seslerini duyan Mistan kapının önünden çekilip duvarın arkasına gizlendi. Ranza demirine bağladı fareyi. Kapı mazgalı açıldı. Ciddi bir suratla koğuşu süzdü Cemşit Ağa. Fareyi verin arkadaşlar dedi. Koğuş kahkahayı bastı. Mistan Cemşit Ağa'nın karşısına dikildi şen bir suratla. Ne faresi Cemşit Ağa? Sen bilirsin ne faresi olduğunu dedi Cemşit Ağa. Eline geçen her şeyi bize karşı kullanıyorsun Mestan. Koğuşlar arasında böyle mi haberleşiyorsunuz? Mestan karnını tuta tuta çılgın kahkahalar atarken gardiyan Osman da anam avradım olsun ki bu hınzırlık bu deli Mestan'ın işidir diye mırıldanıyordu. Gülerek mazgala yaklaştı ufaklık. Koridorda yediğiniz yumurtalı sucukla içtiğiniz sigara kokusu koğuşumuzdaki aç fareleri koridora çekmiş olabilir. Bunda bizim ne suçumuz var? Lafı dolandırmayı bırakın. İşler sarpa sarmadan fareyi boğazındaki kağıdıyla beraber teslim edin arkadaşlar. Benden size ağabey tavsiyesi. Demeyin ki demedi. Tartışma sürerken Zülfikar da eli ayağı titreyerek idareye koşmuş, bu ciddi durumu nöbetçi müdür Duman Bey'e bildirmişti. Birkaç gardiyanla birlikte hemen abire geldi Duman Bey. Koğuş kapısını açtırdı, gayet ciddi, tavizsiz bir tavırla içeri girerken, ''Uzun zamandan beri kolluyor ve her şeyi biliyoruz arkadaşlar. Fareyi boğazındaki haberleşme kağıdıyla birlikte teslim edin lütfen.'' dedi. Coşkun bir kahkahayla uğuldadı koğuş. Mestan köşeye gitti. Ranza ayağına bağladığı fareyi alıp çeke çeke getirdi. Fareyi ve kağıdı görünce rahatladı Duman Bey. Tek bir emirle direnişçi bir koğuşun fareye teslim etmesine sevindi. Eğilip kağıdı okuyunca ne diyeceğini şaşırdı. Kıpkırmızı oldu. Kahkaha uğultuları arasında ''Çocukça işlerle uğraşıyorsunuz, yemişsiniz kafayı'' diye mırıldanarak koğuşu terk etti. Gardiyanlar da gülüyordu sezdirmeden. ''Kantin yasağı sonucunda aç kalan farelerle birleşik cephe oluşturdum size karşı'' diye bağırıyordu Mestan Duman Bey'in arkasından. Mestan bağırır da Tavas durur muydu hiç? Babalan da gel. Köstebekli psikolojik savaştır bu. Ne sandın? Gardiyanlar da çıktı. Demir kapı ve mazgal kapandı. Faresiyle baş başa kaldı Mestan. En tatlı anını yaşıyordu hayatının. Fareyi tuvalet bölümüne götürdü. Boynundaki yazıyı çıkarıp salıverecekti. Direnişe hizmet etmiş bir fareydi. Öldüremezdi. Gel gelelim ki yazıyı çıkarırken işaret parmağını ısırdı fare. Adi müptezel küçük burjuva diyerek bir tekme savurdu fareye. Duvara çarpıp yere düştü hayvancağız. Mendiliyle kanayan parmağını sarıp koğuşa girdi. Girmesiyle de kuduz tartışması başladı. Herkes Mestan'a sabahleyin doktora çıkmasını önerdi. Mestan herkesin kepazece saçmaladığını, küçük burjuva ödlekleri gibi her şeyden kuşkulanır olduğunu ileri sürerek öneriyi reddetti, yatağına çekildi. O gece uyuyamadı. Ölümüyle koğuş küçük burjuvasını sevindireceğinden korktu. Seyrettiği filmlerde kuduran insanlar canlandı hayalinde. Bir müddet sonra ışıktan ve sudan korkacağını, koğuştaki insanlara saldıracağını, iyice kepazeleşeceğini düşündü. Bu adi herifler galiba haklı diye mırıldandı. Sabah cezaevinin deli doktoru Ali Asker Bey'e çıktı. Özel tip cezaevinin de ön faresi hiçbir fareye benzemez, şirrettir diye başladı doktor. Sen kesin kudurursun. Kudurmakla kalmaz, arkadaşlarına saldırır, onları da kudurtursun. İdarenin kıramadığı direnişinizi kuduz kırar. Bunun için 20 adet kuduz iğnesi yemen gerekiyor. Tüyleri diken diken oldu Mestan'ın. Benzine kran girdi. Görüşünüze katılmıyorum doktor bey dedi. İğne de vurdurmuyorum. İnsanların yaşamak kadar ölme hakkı da vardır. Sen bilirsin. Sorumluluk benden gider. Kimliğine bakmadan önünde secdeye varırım her cesaretin. Güle güle. Cin çarpmış bir suratla girdi koğuşa Mestan. Soru soranlara cevap vermedi. Sabrını kör bağırsağına sürdü. Geğirdi acı acı. Yatağına uzanarak doktorlar başta olmak üzere dünyanın tüm küçük burjuvalarına ağır, tarihsel bir küfür savurdu. Mazgal açıldı bu sırada, hem de haşin bir tarzda. ''Bana bak Mestan'' diye bağırdı Doktor Ali Asker. ''İğneleri vurdurmak zorundasın. Eğer vurdurmasan jandarmayı buraya sokar, zorla dayarım iğneleri. Üstelik seni revirde karantinaya almak zorundayım. O mikroplu gövdenle koğuşta kalamazsın. Kudurma belirtileri başlayıp da sağa sola saldırırsan 72 sülalemi sorguya çekerler.'' Çekmekle kalmaz, Hipokrat'ın küflenmiş mor bokunu yedirirler bana. Onun için cakcuk etmeden tıpış tıpış teşrif et revirimize. Yatağından kalkarak kapı mazgalının önüne geldi Mestan. Hücür hücür baktı doktorun gözlerine. Tam kurşunluk bir küçük burjuva diye düşündü. Koğuş gülüyordu sessizce. Laftan anlamıyor musun, gelmeyeceğim dedi. Tüm koğuş tanıktır, benden günah gitti diyerek mazgalı kapattı doktor. Abirliler aynı gün dayak izlerinin saptanması için doktora çıkmak istediklerini birer dilekçeyle Cumhuriyet Savcılığına bildirdiler. Dilekçelerde izlerin saptanmaması halinde şikayetin daha üst makamlara yapılacağı şeklinde bir tehdit de yer alıyordu. İdare izlerin geçmesi için 8 gün bekledi. 8 gün sonra abirliler tek tek Doktor Ali Asker'e çıkmaya başladılar. Koltuğuna yaslanırken parmağını şakağına bastırıp şöyle düşündü Ali Asker. Sopa atan insan kesinlikle fırlatmadır. Sopa attıran ise dünyanın çözülmemiş problemi mor sancısı ve orospu çocuğudur. Cebinden bir sakız çıkardı Ali Asker. Açtı, devleve atar gibi attı ağzına. Çiğnemeye koyuldu. Gelenleri tek tek soyundurdu. Etraflarında dönmeye başladı. Sırtlarına, karınlarına, kaburgalarına, bacaklarına baktı yakından. Oturunca kaba etlerim ağrıyor diyenlerin don lastiklerini hafif çekerek kaba etlerini kuşbaşı seyretti. Dayak izlerinin boyutlarını olduğundan fazla gösterdi. Tuttuğu raporlarda tahta cop, hayati tehlike, kaburga, köprücük kemiği, tekme darbesi, kanlanma, kırılma tehlikesi, ödem, patlama, travma ibarelerini bol bol kullandı. Bu işleri yaparken de sakızını şişirdi, patlattı, sorular sordu uzun uzun, mırıldandı. İnsanlığın iyice psikopatlaştığını, sadomazoşist şovlardan hoşlandığını, 20. yüzyılın aslında şaşkınlık ve modern hayvanlık çağı olduğunu söyledi. İnsanlığın adam olması için kafa kafaya değilse kıç kıça vermesi, tüm üniformalara ve çizmelere bir kibrit çakması gerektiğini savundu. Abirliler doktorun incilerini bıyık altından gülümseyerek dinlediler. Doktor en son Mestan'ı çağırdı rapor için. Mestan içeri girince soyunmasını söyledi. Ters, iklimsiz bir yüzle soyunmasını seyrederken, tipe bak tipe, ruhunu yitirmiş, evrimini es geçmiş, paleotik bir goril veledi diye iç geçirdi. Mestan gayet soğuk ve somurtkan bir havada soyundu. Soyunurken kendisine haddinden fazla kuduz iğnesi vuran doktora 3-5 küfür salladı içinden. Doktor gövdedeki izlere şöyle bir üstünkörü baktıktan sonra diğerlerinin aksine İzlerin boyutlarını olduğundan daha küçük gösterdi. "Tamam, gidebilirsin," dedi. Giderken de arkasından, "Böylelerinin kapıyı tıkırdattığı yerden başlıyor doktorluğun kötü yanı," diye düşündü. Doktor Ali Asker'in tuttuğu raporları tek tek okudu sosyolog. Arkasından yorumlar, küfürler sükun etti sivil ve askeri görevlilerden. "Başımıza bela mı geldi bu kaçık herif? Şuraya bakın neler yazmış. Ruhumuza osursa bundan iyidir. Kaçık mahkumun kaçık doktoru olur. Okkanın altına gidiyoruz vallahi. Çağırıp haddini bildirelim ineğe. Bana yanlış ilaç vermesinin iç yüzünü daha iyi anlıyorum şimdi." Hiç bu denli köpürüp taşmamıştı idare. Güneşin tel örgülerden yükseldiği, kule jandarmalarının derin derin esnediği bir sabah yüzbaşı müdürlere, "Bu sabah sayımından itibaren tüm cezaevine İstiklal Marşı'nı söyleteceğiz, haberiniz olsun," dedi. Yanına Direj Davut'u, Duman Bey'i, başgardiyanları, sayım çavuşlarını ve komando bölüğünü alarak A1 koğuşuna girdi. Sayım sırasına giren A1'lileri tepeden şöyle bir süzdü. "Arkadaşlar," dedi, "bundan sonra İstiklal Marşımızı sabahları hep beraber söyleyeceğiz. Ruhumuzun tazelenmesi açısından iyidir bu." Ölü sessizliği çöktü koğuşa. Umutsuzluk ve merak oturdu askerlerin bakışlarına. "Bu marşı biz söylemeyiz," dedi Hasan. "Nedenmiş o, açıkla bakalım Aktül'ün." Yüzbaşının öfkeli ama zoraki yumuşatılmış nedenmişini gayet soğukkanlı bir tarzda açıkladı Hasan. "Sopanın ucunda sunulan her öneriye karşıyız. İsterse o sopanın ucunda uluslararası proletaryanın marşı, enternasyoneli sunulsun." "Beni her zaman yanlış anladınız, yine yanlış anlıyorsunuz," dedi yüzbaşı. "Size sopamızla değil, dilimizle sunuyoruz önerimizi." "Dilinizle sunsanız bile söylemeyiz," diye sürdürdü Hasan. "Her ulusun marşına olduğu gibi bu marşa da saygımız vardır. Halkımızın emperyalist işgale karşı direndiği ve onu kırdığı bir dönemde ortaya çıktığı için saygımız vardır. Milliyetçi ve yer yer ırkçı öğeler içeren bu marş bizim dünya görüşümüzle, ilkelerimizle çatışıyor. Söylemememizin ikinci temel nedeni de budur." Hasan'ın yumuşak üslubu, kararlılığı ve bakışlarındaki tartışmasız duruluk yüzbaşının ısrarını kırdı. "Peki, o zaman bunun sonuçlarına katlanmayı kabul ediyorsunuz," diyerek koğuşu terk ederken Hasan'ın sesi yükseldi yeniden. "Özveri ve bedel ödeme temeli üzerinde yükselen bir inancın sahipleriyiz biz. Tehdite gerek yok." A2 koğuşunda sert bir "hazır ol" komutu duyuldu. Aynı anda tüm sağcılar gür bir sesle İstiklal Marşı'na başladılar. Solcuların inadına marş tüm cezaevinde yankılandı. İstiklal Marşı'nın kutsal müziğindeki kırbaç solcuların kulaklarında şaklamalıydı. Her sabah söylenecek olan bu ulu marş, ülkücülerin militan varlığını, uykudan yeni kalkmış komünistlerin moraline demir gibi düşürmeliydi. Bunun için her ülkücü sesinin son perdesine kadar bağırmalıydı. Cezaevinde esen kızıl rüzgarı, İstiklal Marşı rüzgarı dağıtabilirdi ancak. Bu yolla tarafsızlardaki ülkücülerin morali belki bir nebze düzelmiş, tarafsız komünistlerin yılgınlığı da derinleşmiş olurdu. A2 koğuşunun ilk gün cezaevini marşla böylesine sarması hoşuna gitti yüzbaşının. Gülümseyerek çıktı koğuştan. "Bunlar aslında İstiklal Marşı aracılığıyla cezaevindeki tüm komünistlere küfrediyorlar," dedi yanı başındaki Duman Bey'e. "Öylesine bağırıyorlar ki güneş gibi parlıyor bademcikleri. Hayatın cilvesi işte. Severim." C2 koğuşu yüzbaşıya tek bir cevap verdi. "Hayır." A3 koğuşu yüzbaşının "neden?" sorusunu, "Biz enternasyonele bağlıyız. Bu marşın ruhuyla çatışan hiçbir marşı söylemeyiz." B2 koğuşunda ise 10 dakikalık bir tartışma oldu. En son şöyle denildi yüzbaşıya. "Önce otokontrol politikasıyla bizleri aylarca dayaktan geçirdiniz. Sonra da zorla soydunuz. Bakın işte bu hale getirdiniz bizleri. Yarı açlığa mahkum ettiniz kantin ambargosuyla. Koğuş içi hastalıkları artırdınız. Günde 3,5 saatlik havalanma hakkımızı yarım saate indirdiniz. Televizyonumuzu bile aldınız. Şimdi gelip don atletle hazır ola geçmemizi, marş söylememizi istiyorsunuz. Kendi kışlalarınızda bile böylesine sıkı bir askeri disiplin uygulamıyorsunuz. Amacınız bizleri ruhen ve bedenen yıkmak, paspallaştırmaktır. İstiklal Marşı'nı da bu amaca varmak için bir araç olarak kullanıyorsunuz. Kendi marşınıza bile saygı göstermiyorsunuz." "Saygıyı senden mi öğreneceğim ulan serseri?" dercesine baktı yüzbaşı. "Adam gibi konuş, kırarım kafanı," diye tehdit etti. Arkasından söylenenlere aldırmadan koğuştan çıktı. Tarafsız koğuşlar hiç tereddüt etmeden sallapati bir havada marşı söylediler. Öğleden sonra müdür Duman Bey yanına daktiloyu alarak marş söylemeyen koğuşlara geldi. Herkesin ifadesini almaya başladı. İki gün içerisinde ifadelerin alımı tamamlandı. Üçüncü gün idare marş söylemeyen koğuşların hücre cezasına çarptırıldığını bildirdi. Cezaların uygulanmasına koğuş koğuş başlandı. İlkin A1'liler alındı hücrelere. Solculara ceza verilip verilmediğini yakından izleyen A2'li sağcıların bir bölümü hücre cezasını duyunca sevindi. Önce yanık bir özlem türküsü yükseldi hücrelerden. Ter kokusu karıştı küf kokusuna. Örümceklerin dikkatini çekti duvarlara düşen gölgeler. Voltaların ritmini ve meramını bir bilgin dikkatiyle dinlemeye koyuldu lağım fareleri. Bakışları nil güneşi gibi parlayan, ayakları beyaz, postu kil kızılına çalan bir kedi hücrelerin teftişine başladı sakin sakin. Tepeden tırnağa tahlilci bir edayla süzdü mahkumları tek tek. İhtiyarın burnunu karıştırmasını ilgiyle izledi. Ufaklığı leopar voltasında, mestanı ise çömelmiş bir vaziyette, tuvalette yakaladı. Kedinin gözleriyle karşılaşan mestan afalladı. "Vay be!" diye mırıldandı. "Vay be! Bir proleterin sevgilisinin gözleri işte böyle olmalı. Bilincinin ışığı ve gücü gözlerinde yoğunlaşmalı." Kedinin teftişini suskunluk ve saygıyla karşıladı A1'li mahkumlar. İçlerinden sadece Tavas, kediyi görünce burnunu çekti huysuz huysuz. "Babalan da gel!" diye bağırdı. Hücrelerde sevda güneşi geceleyin sahra şafağındaymış gibi parlar. Şiir gibi tatlı ve gizemli bir hayal basar insanın dünyasını. Egemen olma, yaratma ve sevişme hırsı insan ruhunun derinliklerine kök salar. Destanın ve sesin gücünü haykırır sessizlik. Özlemin kudretini, nabzın temkinli vuruşunu örs gibi karşılar sabır. Dudaklarda alın ve el ayasında yoğunlaşır gövdenin tüm ateşi. Yıldız aydınlığının sulara vurduğu hasat geceleri, bir uçurumdan bir uçuruma bakan kartalların gözleri nasıl ışırsa, öyle ışır hücre mahkumunun gözleri de. A1'den sonra A3 alındı hücrelere. A1'liler yataklarını ranzalara yerleştirirken, bahçede dolaşan Ayı Mahmut, "Sığır sürüsünü hücrelerden toplayıp getirmişler," diye laf attı. Tavas'la Topçu anında yanıtlayınca iki koğuş arasında bıktırıcı atışmalardan bir tanesi yeniden başlamış oldu. A2'li sağcılar koğuştan çıkarak bahçede toplandılar. A1'liler ise üst ranzalara çıktılar. Birçok kişi aynı anda atıştığı için tek tek söylenenler uğultu kovanında boğulup gidiyordu. Kazara anlaşılanların ise hiçbir yeni ve orijinal yanı yoktu. "Kes lan kıtlık köpeği! Tüh serseri abonoz neferi! Cunta finoları, Allahsız çomarlar, oyarım lan koca kıç, havlama havlama, babalan da gel, dümbelekli düdük." Atışmayı başlatan Ayı Mahmut en arkada duruyor, Tavas'ın konuşmalarını kıs kıs gülerek dinliyor, arada sırada da başını sallayarak, "Buna godumun boynuzlu engerekleri," diye mırıldanıyordu. Tartışmalı atışmanın en sıcak anında sağcılardan birkaç kişi pencere parmaklıklarından solcuların yüzüne tükürdü. Ufaklık elindeki boş çay bardağını imamın yüzüne fırlattı. Gözlüğünün bir camı çatladı, burnu yaralandı imamın. Bu sırada bir kısım sağcı koğuşa girdi. İdare sabunlarını ve su dolu kalın cam kavanozları ceplerine, koltuk altlarına, kemerlerinin arkalarına koyarak bahçeye çıktılar. Pencereye doğru yanaşıp atışmaya katıldılar. Az sonra aynı anda sabunlar ve su dolu cam kavanozlar A1'lilerin pencerelerinde patladı. Kavanoz ve sabunlardan bazıları parmaklıklardan içeri girerek yatakhane duvarına çarpıp parçalandı. Kapalı ya da yarı açık olan pencerelerin camları yeniden tuz buz oldu. A1'in üst ranzaları, döşemeleri ve çelik dolap üstleri cam parçacıklarıyla doldu. 3 kişi yaralandı. Muhtar bacağının kanını silerken, "Bu kan durmaz, sağlık görevlisini çağırın," dedi.